Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 31. ayrım. 35. Örümcekler başka örümcekleri yiyerek beslenebilirler. Bu yamyam doğaları nedeniyle onlardan sosyal olmaları ve topluca yaşam sürmeleri pek beklenen bir şey değildir. Örümcekleri tanıyalım. 3. baskı. B.J. Kasten. 1978. Kimberly, Mac'i aramak istiyordu. Yaşadığı dehşetin ve sonrasında olup bitenleri farkına varmış olmasının doğal bir sonucuydu bu istek. Fakat tabii ki Mac şu anda görevde, her şeyden çok sevdiği işini yapıyordu ve Kimberly'nin ona ulaşabilmesi söz konusu değildi. Tıpkı çoğu zaman, onun da Kimberly'ye ulaşamaması gibi. Kimberly otel odasında yere oturmuş, kollarını karnındaki bebeğin etrafına sarmıştı. Yanağındaki kanın farkındaydı ve suç fotoğrafçısı gelip yüzünün resmini çekene kadar onu yıkayamayacağı gerçeğini de biliyordu. Amiriyle çoktan görüşmüştü. Amiri Şerif'i arayacak ve Kimberly'ye resmi ziyarette bulunmasını sağlayacaktı. Şerif White, uyuşturucuya karşı mücadele eğitimi seminerinden geri gelecekti. Şerif Duffy'yi yatağından kaldıracaklardı. Ve amirinin de rızasıyla sonunda DTE, suç mahallini incelemeye gelebilecekti. Sistemin birçok dişlisi harekete geçmişti. Polis kuvvetlerinin mekanizması sonunda yerine oturmuş, çark dönmeye başlamıştı. Kimberly bunu biliyor, anlıyor ve seziyordu. Gözlerini kapattı ve bir anda ne kadar bitkin düştüğünün sersemlediğini fark etti. "Su ister misin?" diye sordu Sel. Ona değmemeye çalışarak yanına oturdu. Quincy ve Rayne, odanın dışında koridorda duruyor ve gözleri dehşetten fal taşı gibi açılmış otel müdürüyle konuşuyordu. Konuştukları her neyse, bunu Kimberly'nin duymasını istemeyerek, fısıldayarak yapıyorlardı. "İyi misin?" diye sordu Sel. Kimberly başını salladı. "Peki ya bebek?" Kimberly tekrar başını sallamak için gayret etti. Karnı iyi durumdaydı. Kramp veya mide bulantısı yoktu. Daha çok adrenalin yüzünden kendini tedirgin hissediyordu ve kollarındaki ufak tefek kesikler acıyordu. Birkaç yara bandının halledemeyeceği bir zarar yoktu. Kendini iyi hissediyordu. Kesinlikle iyiydi. Sadece bir daha asla iyi olamayacağını bilmesinin dışında. Çocuğun cesedi hala halının üzerinde yatıyordu. Ufak bir nabız muayenesinden sonra çocuğun öldüğü doğrulandı. 911'i veya sağlık görevlilerini arama zahmetine girmediler. Artık oyunun bu aşaması sadece suç mahallinin olduğu haliyle muhafaza etmekten ibaretti. Ayrıca bunu Kimberly'in saçındaki ve yanağındaki kan, burnundan bir türlü gitmeyen pasa benzer koku da dahildi. Çocuğun Kimberly'ye ne kadar yorgun olduğunu söyleyen sesi kulaklarından gitmiyordu. Kabul edilmesi en zor olan şey ise bu koskoca anlamsızlıktı. Dünyaya bir can doğuyor ve kesinlikle kendi suçu olmadığı halde en ufak bir şans elde edemiyordu. Kimberly, avuçlarını gözlerinin üzerine bastırdı. Gördüklerini görmemiş olmak, bildiklerini öğrenmemiş olmak istiyordu. Çocuk, kayıp fahişeleri Dinkara'nın öldürdüğünü doğruladı diye fısıldadı sonunda ve Sel'in elinde tuttuğu bir bardak suyu aldı. Elleri titriyordu. Suyu içmek istemiyordu ama yine de birkaç yudum almak için kendini zorladı. Çünkü hamileyken susuz kalma riskini göze alamazdı. Şimdi sessizce durma sırası Sel'deydi. Çocuk aynı zamanda Dinkara'nın emirleri doğrultusunda Tommy Mark Evans'ı öldürdüğünü itiraf etti. Bunun mezuniyeti için bir deneme egzersizi olduğunu söyledi. Başka bir çocuk daha var, daha küçük bir çocuk. Ondan yerimi alan kişi olarak bahsetti. Neredeymiş? Yakınlarda bir yerde. Çocuğun dediğine göre Dinkara etrafta onunla ilgili sorular sorduğumuzu biliyormuş. Belki yanından bile geçmişizdir, bilemiyorum. Ama buranın yerlisi olduğu kesin. Bundan hiç şüphe yok. Başka? Kimberly yorgun düşmüş bir halde gözlerini kapadı ve su bardağını alnına yasladı. Bardağı geri çektiğinde köşesinin kan lekesi olduğunu gördü ve kanın koyu pıhtılı görüntüsü aniden midesini feci bir şekilde kaldırdı, kendini tutmaya çalıştı. Çocuk cesetlerden kurtulmak için Dinkara'ya yardım etmiş. Onları kızaklarla Blood Dağı'nın tepesine taşımışlar. Ama asıl yolu kullanmamışlar. Dinkara'nın kendi yolu varmış. Aşağıda olup bitenleri ve işleyen trafiği rahatça görebilecekleri tepede bir yermiş. Bu araştırma alanımızı biraz daraltır. Tamam. Kimberly aniden Sel'e döndü. İçindeki öfke ve acı kabarmaya başlıyor, kendini tutma çabası yetersiz kalıyordu. Tamam mı? Az önce 18 yaşında bir çocuğun beynini havaya uçurmasına şahit oldum ve tek söyleyebileceğin tamam mı? Dinkara bu çocuğu kaçırdı, ona tecavüz etti. Onu mahvedip bir suç ortağına çevirdi ta ki çocuk kendi oğluyla kurabileceği bir geleceği göze almaktansa kendini öldürmeyi seçene kadar. Hiçbir şey tamam değil. Çocuk Tommy Evans'ı vurdu. Çünkü başka seçeneği yoktu. Seni de vurabilirdi. Biliyor musun, bu daha iyi hissetmemi sağlamıyor. Kimberly yaşadığı sinir krizinin arasında aniden bir şey hatırladı. Lanet olsun, Ginny Jones dedi, otoparkta arabada çocuğu bekliyor. Çabuk, siren seslerini duyup buradan tüymeden onu bulmalıyız. Quincy ve Rainey o sırada silahsız birer sivildiler ama bu tür detayların onları durdurmasına izin vermezlerdi. Quincy önden gitti, Rainey de. Yağmurdan ıslanmış, karanlık asfaltın üzerinden sessizce onu izledi. Fırtınanın en şiddetli gök gürültüleri ve şimşekleri geride kalmış gibi görünüyordu. Şimdi sadece yağan yağmur ve uğulduyan bir rüzgar vardı. Bir şey duymak zordu, görmek ise çok daha zor. Bu şartlar Quincy'nin aklına çok uzun zaman önce yaşanmış olan başka bir anı getirdi. O ve müstakbel damadı Mac çok acil bir emir almış ve Tillamook kasaba fuarında Rainey'i rehin almış adamı yakalamak için gizlice ilerliyorlardı. O gün planladıkları gibi gitmemişti. Peki bugün nasıl olacaktı acaba? Sokak lambaları park etmiş arabaların ıslak camlarına vuruyor ve görüş alanını bulandırıp şoföre fark ettirmeden arabaların içine bakmalarını güçleştiriyordu. Quincy o sırada yanlış bir yöntem izlediklerini düşündü. Araçların içini görmeleri gerekmiyordu. Sadece egzoz borularına baksalar yeterdi. Banka soygunu ders 101. Kaçış aracının motoru daima çalışır. Gitmek için hazırda bekler. Rainey'e işaret ederek otoparkın sağ tarafıyla ilgilenmesini söyledi. O da sol taraftan başlayarak hafif yere eğilmiş bir şekilde araçların arkasından ilerledi. Sokak çıkışının hemen yanında motoru çalışan küçük bir araba vardı. Elini havada sallayarak Rainey'i yanına çağırdı. Rainey ona doğru yürümeye başladı. O sırada Quincy'nin aklına başka bir problemleri daha oldukları geldi. Ginny Jones'un kaçmak için kullanabileceği en azından bir araba vardı altında ve belki silahlı da olabilirdi. Quincy ve Rainey'nin ise tek silahları zeka ve çeviklikleriydi. Quincy B planını uygulamaya karar verdi. Eline büyük bir taş parçası aldı ve onu ceketinin içine sardı. 4 adım sonra Ginny'nin arabasının şoför camına yapıştı. Ginny Jones şaşkınlık içinde gözlerini açtı. Quincy sağ elindeki taşla camı kırdı ve hemen elini içeri sokup anahtarı kontaktan çekti. Kız bağırmaya başladı. Quincy kapıyı açtı ve kıza yırtıcı bir hayvan gibi gülümsedi. Haberler kötü dedi. Kızım Kimberly hala hayatta ve sen de benimle geliyorsun. Ginny Jones bir daha bağırdı. Lütfen dedi Rainey, Quincy'nin yanında dikilerek. İstediğin kadar bağır, biz aldırmayız. Ginny'yi arabadan dışarı fırtınalı geceye doğru sürüklediler. Tam o sırada polis devriyeleri otelin önüne yanaştı. Rainey ve Quincy, Ginny ile beraber merdivenlerden çıktılar. Köşeyi dönüp odaya girdiklerinde, Kimberly kızı gördü ve hışımla yerinden fırladı. Kimberly yapma diye öne atıldı Quincy ama Kimberly çoktan omzuyla Ginny'nin göğsünü ittirmeye başlamıştı. İki kadın birbirlerine girmiş bir halde yere yuvarlandılar. Ginny anlaşılmayan bir şeyler söylüyor, Kimberly ise var gücüyle bağırıyordu. Bebeğimle Rus ruleti oynadın yalancı kaltak. Bebeğimi ne cüretle tehlikeye atarsın? Rainey birini, Quincy de öbürünü tutmaya çalıştı. İki kadın da çok hızlı hareket ediyordu. Ginny Kimberly'nin suratına vurdu. Kimberly de onun saçlarına yapıştı. Çocuk nerede? Bir kez daha sormayacağım. Dinkara ikinci çocuğu nerede tutuyor? Ginny ise ağlıyordu. O nerede? Söyleyin nerede? Nereye gitti? Aaron nerede? Hayatımı tehlikeye atmaya hiç hakkın yok. Ben yardım etmeye çalışıyordum. Yapman gereken tek şey bana lanet gerçeği söylemekti. Aaron! Aaron! Aaron! Sel sonunda kavgaya müdahale etti. Kimberly'yi koltuk altlarından tutup kendini sağa sola savuran Ginny'nin üzerinden çekti ve tam zamanında Kimberly'nin kulağına fısıldadı. Kimberly yeter artık. Herkes size bakıyor. Kimberly nihayet direnmeyi bıraktı ve başını kaldırıp etrafına baktı. Şerif White'ın iki polis memuru gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde koridordan odayı seyrediyordu. Elleri silahlarında hazır bekliyorlardı. Bakışları Kimberly, Ginny, Quincy ve Rain arasında gidip geliyordu. Özel ajan Sel Martinetti diye tanıttı kendini Sel, otoriter bir ses tonuyla. Bir eliyle cebinden rozetini çıkarmaya çalışıyor, diğer eliyle de sıkı sıkı Kimberly'nin kolunu tutuyordu. Kimberly hala adrenalinin etkisi altında yumruklarını sıkıyordu. Kolunu çekmeye çalıştı ama Sel bırakmadı. Bağırmak istiyordu. Çığlık çığlığa bağırmak. Sonra da kocasının kollarında bir top gibi kıvrılıp ağlamak istiyordu. Rainy ve Quincy de önce kendilerini, sonra Ginny Jones'u tanıttılar. Havadaki gerginlik yavaş yavaş dağıldı. Polisler ellerini silahlarından çektiler. Herkes derin bir nefes aldı. Hanımefendi, dedi polislerden biri Kimberly'nin kana bulanmış saçlarına bakarak. Yaralandınız mı? Sağlık görevlisine ihtiyacınız var mı? Hayır, dedi Kimberly ve bakışlarını Rainy'nin yardımıyla ayağa kalkmaya çalışan Ginny'ye çevirdi. Ginny saçlarını geri attı, omuzlarını dikleştirerek Kimberly'ye baktı. Kaltak diye mırıldandı. Bu kadarı Kimberly'ye yetti. Parmağıyla yanağındaki kandan bir parça sildi ve Ginny'nin açığa çıkmış olan köprücük kemiğine sürdü. Ne halt ettin sen, dedi Ginny. Bu Aaron'dan sana, dedi Kimberly. Bil bakalım, mezun olamadı. Ginny öfkeyle bir çığlık atarak Kimberly'nin üzerine çullandı ve tekrar dövüşerek yere yığıldılar. Bu kez polisler de Quincy, Rainy ve Sel'le birlikte ne yapacaklarını bilemeden şaşkın şaşkın baka kaldılar. 30 dakika sonra Ginny ve Kimberly, Smith House'un alt katındaki boş yemek salonunda karşı karşıya oturuyorlardı. Sheriff White kasabaya dönene kadar durumu onun adına denetlemek için Sheriff Duffy otele gelmişti. Polislerin birçoğu üst kattaydı. Suç mahallini bantlarla çevreleyerek delil toplama ekibi için hazır ediyorlardı. Quincy ve Rainy, Kimberly'nin iki yanına oturmuştu. Sel de Ginny'nin yanında oturuyordu. Kimberly kendisini ve Ginny'yi ringin karşı köşelerinde oturan boksörlere benzetti bir an. Ki bu durumda tam ortada oturan Duff da hakemleri oluyordu. Evet, temel bilgilerle başlayalım mı dersiniz, dedi Duff o kalın tok sesiyle. Herkesin suyu var mı? Güzel. Şimdi sakin ve iyi olalım. Başını Ginny Jones'a çevirdi. Masanın üzerine koyduğu kayıt cihazını işaret etti. İsminizi ve bugünün tarihini söyleyin lütfen, dedi. Ginny Duff'a ters ters baktı ve Kimberly masanın öbür tarafına atlayıp biraz daha pataklarsa onu kimsenin ayıplamayacağını düşündü. Ama sonra Ginny'nin omuzları düştü ve düşmanca tavrının son zerresi de ortadan kaybolmuş gibi göründü. Ginny diye mırıldandı. Virginia Jones. Duff, ajanların rozet numaralarını ve orada bulunan polislerin isimlerini, tarih ve bulundukları yerle birlikte kayda geçti. Sonra Ginny'ye haklarını okudu ve haklarından muaf tutulduğunu kabul eden belgeyi imzalattı. Sonunda konuya girdiler. Evet, Aaron Johnson'ı bu gece Smith House'a arabayla Virginia getirmişti. Evet, Aaron'un silahlı olduğunu ve muhtemelen federal ajan Kimberly Jones'u vurmaya niyetlendiğini biliyordu. Yalnız Aaron Johnson onun gerçek adı değildi. Kimliği bilinmeyen ikinci bir kişi tarafından kendisine verilmiş takma bir isimdi bu. 9 milimetre silahı Aaron'a veren ve FBI ajanı Kimberly Quincy'yi hedef olarak belirleyen kişi, Dinkara olarak bilinen ikinci şahıstı. Özel ajan Quincy'yi öldürmesinin karşılığında Aaron'a özgür kalacağı vaat edilmişti. Kısaca Aaron Johnson'ı 10 sene önce kaçırmış olan Dinkara, sonunda çocuğun gitmesine izin verecekti. Dinkara bu olaydan mezun olma diye bahsediyordu ve Aaron'ın da tek istediği mezun olmaktı. Peki bu olayda sizin rolünüz nedir, diye kızı sıkıştırdı Duff. Kız omuz silkti. Yalnızca arabayı kullanmak. Ellerini henüz yeni yeni büyümeye başlayan karnının üzerinde kavuşturmuştu. Bir bebeğimiz olacak. Aaron'la benim bebeğim. Mezun olmayı bu yüzden istiyordu. Sonunda birlikte olabilelim diye. Öfkeyle parlayan gözlerini Kimberly'ye çevirdi. Ona neden böyle yaptın? O daha bir çocuktu. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Bir çocuğa nasıl ateş edebilirsin? Kimberly dudaklarını sıktı ve çenesini kapattı. Ginny, otel odasında ne olduğunu bilmiyordu ve polisler bu tip şeyleri paylaşmak konusunda biraz cimriydiler. Beni tuzağa düşürdün, dedi Kimberly. Aura'nın mezun olmak için bir hedefe ihtiyacı ve sen de beni seçtin. Neden ben? Ben seçmedim. Aaron bana anlattı. Şimdi konuşmaya başlasan iyi edersin, yoksa bebeğini bir hapishane hastanesinde doğurmak zorunda kalacaksın ve doğar doğmaz da elinden alınacak. Hamile mahkumların durumları ile ilgili sana yüzlerce yazı bulabilirim istiyorsan. Ayakların ve ellerin masaya zincirli bir halde, damızlık bir kısrak gibi doğuracaksın bebeğini. Hem de yabancılar büyüsün diye. Ayrıntıları bilmek istiyor musun? Seni nelerin beklediğini. Beni Dinkara zorladı. Unuttun mu? Dinkara ancak sevdiğin birini öldürürse mutlu olur. Ama Aaron'un hiç ailesi yoktu. Onu Dinkara kaçırmıştı. Bu durumda geriye sevdiği kim kalıyordu? Jenny gözlerini uzağa çevirdi ve Kimberly'ye olan biteni anladı. Sersemlemiş bir halde arkasına yaslandı ve içindeki öfkenin ilk kez dindiğini hissetti. Sen dedi, güçlükle nefes alarak. Hedef sendin aslında. Ve her ikiniz de bunu anlamıştınız değil mi? Dinkara'nın Aaron'dan seni öldürmesini isteyecekti. Tabii yerine başka birini bulmazsanız. Güçlü bir hedef olmalıydı dedi Jenny. Artık onlara bakmıyordu. Önemli biri. Dinkara'ya karşı tehdit oluşturan biri ki ilgisini çekebilelim. Eko katiliyle ilgili yaptıklarını anlatan bir yazı okumuştum. Yazıyı Dinkara'ya gösterdim ve o da, Jenny omuz silkti. Evet, senden hoşlandı. Suçluların canını okuyan güzel bir kadın. Hatta bunu çok komik buldu. Ve evet, bunun işimizi göreceğini biliyordum. Neden bana bir şey söylemedin diye sordu Kimberly bitkin bir halde. Sana yardım edebilirdik. Esaslı bir operasyon başlatırdık. Tek yapman gereken olanları bize anlatmaktı. Annemin yardım için yalvardığı gibi mi? Tommy gibi mi? Jenny Kimberly'in şaşkına dönmüş suratına bakıp acı acı gülümsedi. Ne sanıyorsun? Elbette ki Dinkara bana Aaron'un ne yaptığını söyledi. Söylemeseydi şaşardım zaten. Aaron'un silahı tutarken ellerinin nasıl titrediğini, Tommy'nin nasıl yalvardığını, ona bayım dediğini, hatta şeyin ağzına almayı önerdiğini. Hepsini biliyorum. Ve Dinkara'nın arka planda boğuk boğuk fısıldayan sesi. Ateş et! Çek şu lanet tetiği! Seni hanım evladı, çek şu tetiği! Ta ki Aaron tetiği çekene kadar. Bazen hala duyuyorum o sesleri. Geceleri geç saatlerde. Annemin çığlıklarını, Tommy'nin yalvarışlarını ve Dinkara'nın kahkahalarını. Şimdi söyle bakalım, bana nasıl yardım edeceksin Miss Küçük FBI? Bana kim nasıl yardım edebilir? Jenny sustu. Elleriyle karnını okşuyor, sakinleşmeye çalışıyordu. Bana telefon eden Aaron'du değil mi diye sordu Kimberly. Ona cep telefonumu verdin ve o da yemi hazırlamak için beni aradı. Aaron sana gereken bilgileri verdi diye karşı çıktı Jenny. Tek yapman gereken Dinkara'yı bulmaktı. O zaman bunların hiçbiri yaşanmazdı. Peki ya kızların sürücü belgeleri? Ajan Martinetti'nin arabasının camına bırakılan iki paket. Jenny omuz silkti. Bana sorma, ben yalnızca söylenenleri yapıyordum. Onları sen mi bıraktın diye araya girdi Sel. Peki ama neden? Bunu yapmanı kim istedi? Jenny Sel'e tuhaf tuhaf baktı. Dinkara elbette ki. Bu gösteriyi kim sahneliyor sanıyorsun? Kimberly'nin de kafası Sel kadar karışmıştı. Belgelerin GBI'ye götürülmesini Dinkara istedi yani. Dinkara onların özel ajan Martinetti'ye götürülmesini istedi. Bana Martinetti'nin bir resmini de gösterdi. İyi de neden? Neden olmasın ki? Siz beni dinlemiyor musunuz? Söyledim. Dinkara'ya soru sormazsınız. Tabii eğer yaşamak istiyorsanız. Bana ne yapmam gerektiğini söyledi, ben de yaptım. Hikaye bundan ibaret. Kimberly kaşlarını çattı. Haberlerin bu kısmı pek hoşuna gitmemişti. Duff yutkunarak boğazını temizledi. Bayan, bu Mr. Dinkara'nın gerçek bir adı, bir adresi var mı? Bize böyle bilgiler lazım. Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun dedi Kimberly hemen. Hey, size çoktan söyledim. Yalan söylüyorsun diye bağırdı Kimberly ve masanın üzerine hızla bir fotoğraf bıraktı. Fotoğrafı bir saat önce Jenny'nin kol çantasından almışlardı. Yıpranmış siyah beyaz fotoğrafta Jenny ve Aaron alınlarını birbirlerine dayamış kendi aralarında kıkırdıyorlardı. Jenny ve Sel bu samimi manzarayı görünce bir süre neye baktıklarını anlam veremediler. Öğleden sonraları alışverişte baş başa geziler, dijital fotoğraf kamerasıyla resim çekmeler. Belki Aaron'la aranızda samimi bir ilişki varmış. Bu ilişki ancak Dinkara'nın sizi tanıştırmasıyla başlamış olabilir. Bir gün Sandy Springs'e gelirken Aaron'u da yanında getirmişti. Ya sonra da Aaron'un seninle birlikte olması için ona seve seve ücretini mi verdi? ve bizi seks yaparken filme çekti. Dinkara'nın işi buydu. Porno film çeker ve internette satar. Bilirsin hani şu istenmeyen çoklu mesajları gönderen o sapıklar vardır ya, hani sana 13 yaşında bir kızın bir keçiyle seks yaptığını görmek ister misin diye sorar. İşte Dinkara bunları yollayan o sapıktır. Yani bir stüdyosu var. Bir arabanın arka koltuğu. Hadi oradan. Öyle bir aktivite için araba yetmez. Bir yerde, bir evde stüdyosu var. Seni ve Aaron'u oraya götürdüğünden eminim. Gözlerim bağlıydı, tamam mı diye bağırdı kız. Görmeme izin vermez de. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Hadi oradan. Nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyoruz. Büromdaki masanın üstü onun gibilerin dosyalarıyla dolu. Şimdi gevelemeyi bırak ve bize bilmek istediklerimizi söyle. Fakat Ginny etkilenmemişti. Gözlerini kocaman açarak masanın üzerine doğru eğildi. Hayır, gerçekten asla onun gibi biriyle karşılaşmadınız. Ben de bilmiyordum. Ta ki kafasındaki o şapkayı çıkarana kadar. O adam örümcekleri sadece sevmiyor. Kendisinin de bir örümcek olduğunu düşünüyor. Tanrı'ya yemin ederim, alnının üzerinde bir sürü göz dövmesi var. Sorgu 2 saat daha sürdü. Ginny, ikinci çocuk hakkındaki herhangi bir şey bildiğini reddetti. Dinkara'nın gözlerini sürekli bağlı tuttuğunu öne sürdü. Aaron'la hiç tek başına buluşmamıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Gece saat 1 oldu, sonra 2. Kimberly'nin ekibi otele vardı. Otel odasındaki inceleme ekibi Rachel Charles'ın denetiminde çalışıyordu. Kimberly bir süre Ginny'nin yanından ayrılarak ifade vermeye gitti. Sonra kanıtlar için ellerinden kir örneği alındı. Ardından yüzünün fotoğrafı çekildi. Harold, fotoğraf çekme işini bitirince, Kimberly ondan kendisiyle birlikte alt kattaki yemek salonuna gelmesini ve fotoğraf makinesini de yanında getirmesini istedi. Ginny hala masanın diğer ucunda oturuyordu. Yorgunluktan suratı bembeyaz olmuş, elleri titriyordu. Sel, karşıdaki duvara geçip sırtını yaslamış, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Aklından ne geçirdiğini yüzünden anlamak mümkün değildi. Rain'i ortalarda yoktu. Muhtemelen biraz uyumak için odasına gitmişti. Yalnızca Quincy ve Duff yorgunluğa hala dayanıyor gibi görünüyordu. Kimberly, Harold'un dijital makinesini masaya Ginny'nin karşısına koydu. İlk önce Aaron'un parçalara ayrılmış kafatasının resmini göstererek başladı. Sonra bütün 152 fotoğrafı tek tek gösterdi. Dinkara, bunu yaptı işte dedi sakince. Resimleri ilerletmeye devam etti. Klik klik klik. Aaron'un beynine girdi. Klik klik. Onu bozdu. Klik klik. Onu yok etti. Aaron neden kendini öldürdü biliyor musun? Çünkü eğer hayatta kalırsa, senin bebeğine zarar vereceğinden korktu. Dinkara ona bunu öğretmemiş miydi? Sevdiği şeyi yok etmelisin. Ve o seni seviyordu Ginny. Beynine sıktığı bu kurşunla, sana bildiği tek yolla sevgisini gösterdi. Şimdi ne diyorsun? Söyle bakalım. Bunun Dinkara'nın yanına kalmasına izin mi vereceksin? Senden nefret ediyorum. Deftere bir kayıp daha mı yazacaksın? Dinkara gibi bir adamın elini kolunu sallaya sallaya, insanları yok ettiği bir dünyaya geri mi döneceksin? Hem de Dinkara'nın bebeğinden haberi olduğunu biliyorken. Ne diyorsun ha? Dinkara seni öldürecek. Aaron'un başına geleni bir duysun, ondan sonra sadece an meselesi olacak. Ne diyorsun Ginny? Benim de peşime düşecek. Sana yardım edersem bunu öğrenecektir. O her şeyi öğrenir. Öyleyse ne diyorsun? Ginny Jones ellerini karnına sardı ve ağlamaya başladı. Sonra adresi verdi. Sel sırtını duvardan çekti ve ayağa kalktı. Pekala dedi. Svettimini çağırıyorum. 31. ayrımın sonu. Sayfa 374. Devamı 32. ayrımda.